Ayrım 22.
Süvari subayı Jerkov, bir vakitler Petersburg'da Dolohov'un başkanlığında çılgınca eğlenen gruba katılmış ama sınır dışında onu er olarak görünce tanımazlıktan gelmişti. Oysa şimdi Kutsov'un rütbesi geri alınan subayla nasıl konuştuğunu işittikten sonra eski bir dosta kavuşmuş gibi bir sevinçle "Ah sevgili kardeşim, nasılsın?" diye sordu ve atının adımlarını bölüğün adımlarına uydurmaya çalıştı. Dolohov soğuk bir tavırla "Ben mi nasılım?" diye karşılık verdi. "Gördüğün gibiyim işte." Oynak havanın sesleri, Jerkov'un takındığı aşırı serbest ve neşeli tavıra da, Dolohov'un özellikle takındığı soğuk tavıra da bambaşka bir anlam veriyordu. Jerkov, "Ey komutanlarla aran nasıl?" diye sordu. "Fena değil, iyi insanlar. Sen karargaha nasıl sokuldun?" "Görevle gönderildim, nöbetçiyim." Bir süre sustular. "Şahini salıverdim, sağ kolumun altından" türküsü neşeli, zinde bir duygu uyandırarak devam ediyordu. Herhalde bu türkünün sesleri arasında konuşmasalardı, söyledikleri sözler bambaşka olacaktı. Dolohov, "Avusturyalılara dayak atmışlar öyle mi?" diye sordu. "Ben ne bileyim, öyle diyorlar." Dolohov, Türkiye uyarak kesin bir tavırla kısaca, "Sevindim buna" dedi. "İstersen bir akşam gel, bir patri fravun çeviririz." "Paranız çok mu yoksa?" "Gel işte." "Olmaz, tövbe ettim. Rütbemi geri alıncaya kadar ne içki içerim ne de oyun oynarım. Uzun sürmez ilk savaşta." "Orasını Allah bilir." Gene sustular. Jerkov, "Bir şeye ihtiyacın olursa karargaha uğra. Herkes sana yardım eder" dedi. Dolohov güldü. "Sen benim için üzülme, daha iyi olur. Benim bir şeye ihtiyacım olursa kimseden dilenmem, kendim alırım." "Laf olsun diye söyledim canım." "Ben de öyle söyledim. Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle." Ve yükseğe ve uzağa, doğduğu ülkeye doğru. Jerkov atını mahmuzladı. Hayvan hemen hemen 3 defa heyecanla kapılarak ayak değiştirdi. Önce nasıl gideceğini bir türlü bilemiyordu. Sonunda kendini toparladı. Türkiye ayak uydurarak 4 nala bölüğün yanından geçip arabaya yetişmek için ileri atıldı. Kutsov teftişten döndükten sonra yanındaki Avusturyalı generalle çalışma odasına girdi. Yaverini çağırtarak gelen birliklerin durumuyla ilgili bazı belgelerle öncü kuvvetlere başkanlık eden Arşidük Ferdinand'dan gelen mektupların getirilmesini emretti. Prens Andrei Bolkonski elinde istenen belgelerle başkomutanın odasına girdi. Masanın üzerine açılmış bir planın önünde Kutsov'la Avusturya Savaş Şurası'nın üyesi oturuyorlardı. Kutsov başını çevirip Bolkonski'ye baktı, yaverine biraz beklemesini söylemek istiyormuş gibi, "Ha" dedi, sonra başladığı konuşmaya Fransızca olarak devam etti. "Yalnız bir tek şey söylemek istiyorum general." Kutsov acele etmeden karşısındakini söylediği her sözü dinlemeye zorlayan hoş bir ifade ve çok nazik bir tavırla konuşuyordu. Kendi sesini dinlemekten zevk duyduğu belliydi. "Ben yalnız bir tek şey söylüyorum general. Eğer iş yalnız benim isteğime bağlı kalmış olsaydı, İmparator Frans Hazretlerinin emirleri çoktan yerine getirilmiş olacaktı. Çoktan Arşidük'ün kuvvetlerine katılmış olacaktım. Size şerefim üzerine yemin edebilirim ki, ordulara komuta etmek görevini Avusturya'da bu kadar çok sayıda bulunan becerikli ve bilgili generallerden herhangi birine teslim etmek, üzerimdeki bu ağır sorumluluğu atmak benim için bir mutluluk olurdu. Ama şartlar bizim irademizden de kuvvetli oluyor general." Bunu söyledikten sonra, "Bana isterseniz inanmayabilirsiniz, hatta bana inanıp inanmamanız umurumda bile değil. Yalnız bunu bana söylemenize fırsat vermem. İşte bütün iş burada" der gibi gülümsedi. Avusturyalı generalin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi ama o da Kutsov'a aynı tonda karşılık vermekten başka bir şey yapamadı. Söylediği sözlerin nazik ifadesine tamamen aykırı, kızgın, somurtkan bir sesle, "Aksine, aksine, İmparator Hazretleri Ekselansınızın bu hepimizi ilgilendiren işe katılmanıza büyük bir değer veriyorlar. Ama biz öyle sanıyoruz ki şanlı Rus ordularının ve başkomutanlarının ağır davranması onları savaşlarda kazanmaya alışık olduğu zaferlerden yoksun bırakıyor." Sözlerini böylece daha önceden hazırlanmış olduğu belli bir cümleyle bitirmişti. Kutsov dudaklarındaki gülümseyişi değiştirmeden hafifçe eğildi. Bense Arşidük Ferdinand Hazretlerinin bana göndermekle şeref kazandırdıkları son mektuplarına dayanarak şu kanıya vardım ki, General Mack gibi çok usta bir yardımcının başkanlığındaki Avusturya orduları şu anda kesin bir zafer kazanmışlardır ve artık bizim yardımımıza ihtiyaçları yoktur. General kaşlarını çattı. Gerçi Avusturyalıların yenilgiye uğradıklarını gösteren kesin bir haber yoktu ama hiç de iyimser olmayan söylentilerin doğruluğunu belirten pek çok işaret vardı. Bu yüzden Kutsov'un Avusturya ordularının zafer kazandığı yolunda ileri sürdüğü tahmin daha çok bir alayı andırıyordu. Ama Kutsov tatlı tatlı gülümsüyor, böyle bir tahminde bulunmakta haklı olduğunu belirten tavrını değiştirmiyordu. Gerçekten de Mack'ın ordusundan gelen son mektup ona bir zaferi ve ordunun strateji bakımından elverişli durumda bulunduğunu bildiriyordu. Kutsov Prens Andrei'ye döndü. "Şu mektubu bana versene," dedi. Sonra dudaklarının ucunda alaylı bir gülümseyişle Avusturyalı generale "Buyurun bakın," diyerek Arşidük Ferdinand'ın mektubundan şu kısmı Almanca olarak okudu. "Elimizde tam teçhizatlı 70 bin kadar erden meydana gelmiş kuvvet var. Böylece düşman Leh'in öbür tarafına geçerse ona saldırabilir, bozguna uğratabiliriz. Ulm zaten elimizde olduğu için Tuna'nın her iki kıyısındaki kuvvetlere kumanda ederek durumdan yararlanabiliriz. Düşman Leh'in öbür kıyısına ulaşır, Tuna'yı geçerse ana ikmal yollarını kesebiliriz. Tuna'nın daha aşağılarına inerek öbür kıyısına geçip sadık müttefiklerimize saldırmaya niyet ederse bu niyetini gerçekleştirmesine engel olabiliriz. Böylece Rus İmparatorluğu ordusunun tüm olarak hazırlanmasını, kuvvetimize olan inancımızı yitirmeden bekleyeceğiz, sonra da düşmanı layık olduğu akıbete kolaylıkla sürüklemek imkanını bulacağız. Kutsov mektubun bu kısmını bitirdikten sonra derin derin içini çekerek yumuşak bir ifadeyle dikkatle Avusturya Yüksek Savaş Şurası üyesine baktı. Avusturyalı general şakayı bırakıp ciddi konulara geçmek istiyormuş gibi bir tavırla "Ama biliyorsunuz ki işin kötüsünü düşünmek daha çok mantığa uygun bir kuraldır, ekselans," dedi. Hoşnut olmadığını belirten bir tavırla yavere baktı. Kutsov sözünü keserek "Özür dilerim generalim," dedi. Sonra da o da Prens Andrei'ye döndü. "Baksana evladım, Kozlovski'nin elinde bulunan ve keşif kollarındaki en iyi gözcülerden gelen bütün raporları al. İşte Kont Nostis'den iki mektup. Bir mektup Arşidük Ferdinand Hazretlerinden. Al, birkaç tane daha vereyim." Bunları söylerken ona birkaç kağıt uzatmıştı. "Bütün bunlardan Fransızca olarak tertemiz bir memorandum çıkarıver. Avusturya ordusunun harekatı konusunda aldığımız bütün haberleri bir özet halinde topla, sonra da notu ekselansa sunarsın." Prens Andrei daha ilk sözlerden yalnız Kutsov'un söylediğini değil, aynı zamanda söylemek istediğini de anladığını belirtecek şekilde başını eğdi. Kağıtları topladı, odadakileri selamladı, sonra halının üzerinden sessiz adımlarla yürüyerek bekleme odasına çıktı. Prens Andrei Rusya'dan ayrılalı daha o kadar uzun bir süre geçmemişti ama bu süre içinde çok değişmişti. Yüzünde, davranışlarında, yürüyüşünde artık eskisi gibi yapmacıklık, bir yorgunluk, bir uyuşukluk yoktu. Başkalarında bıraktığı etkiyi düşünmeye bile vakti olmayan, hem hoş hem de ilginç bir işle uğraşan bir insana benziyordu. Yüzünde kendisinden de çevresinde bulunanlardan da hoşnut olduğunu belli eden bir ifade vardı. Gülümseyişi de, bakışları da daha neşeli, daha çekiciydi. Kutsov'a Polonya'dayken yetişmişti. Kutsov onu şefkatle karşılamış, onunla ilgileneceğine söz vermiş, başka yaverlerden ayrı tutmuş, Viyana'ya götürmüş, daha önemli görevlerde vermişti. Kutsov, Viyana'dan Prens Andrei'nin babası olan eski arkadaşına şöyle yazıyordu. "Oğlunuz bilgileri, karakter sağlamlığı, emirleri harfi harfine yerine getirmesiyle sıradan bir subay olmayıp yükseleceği ümidini veriyor. Mahiyetimde böyle biri olduğu için kendimi mutlu sayıyorum." Prens Andrei'nin Kutsov'un karargahındaki görev arkadaşları arasında da genel olarak orduda da Petersburg'daki yüksek sosyetede olduğu gibi birbirine tamamen karşıt iki ünü vardı. Arkadaşlarından pek azı Prens Andrei'yi kendilerinden de başka insanlardan da apayrı bir varlık olarak kabul ediyor, ondan büyük başarılar bekliyor, sözünü dinliyor, ona hayranlık duyuyor, davranışlarını taklit ediyorlardı. Bu gibi insanlara karşı Andrei çok sade, çok cana yakın bir tavır takınıyordu. Bir kısım insan ise, ki bunlar çoğunluktaydı, Prens Andrei'yi sevmiyor, onun kibirli, soğuk, sevimsiz bir insan sayıyorlardı. Ama bu gibi insanların karşısında Prens Andrei saygı hatta korku uyandıran bir tavır takınmasını biliyordu. Prens Andrei, Kutsov'un çalışma odasından bekleme odasına kağıtlarla çıktı, pencerenin yanında elinde kitapla oturan nöbetçi yaver Kozlovski'ye yaklaştı. Kozlovski, ''Ne var ne yok Prens?'' diye sordu. ''Neden ilerlemediğimizi açıklayan bir yazı hazırlamamız emredildi. Peki neden ilerlemiyoruz?'' Prens Andrei omuzlarını silkti. Kozlovski, ''Mak'tan haber yok mu?'' dedi. ''Yok, bozguna uğradığı doğru olsaydı haber gelirdi.'' Prens Andrei, orası öyle diyerek dış kapıya yürüdü. Ama o anda karşısına kapıyı çarparak hızla içeri giren uzun boylu, başı bir mendille bağlanmış, boynunda bir Marie Teresa nişanı bulunan, sırtında redingot giymiş ve her halinden yeni geldiği belli Avusturyalı bir general çıktı. Prens Andrei durdu. Yeni gelmiş olan general, iki tarafa bakına bakına, hiç duraklamadan çalışma odasının kapısına doğru yürüyerek sert bir Alman şivesiyle ''Başkomutan General Kutsov burada mı?'' diye sordu. Kozlovski aceleyle tanımadığı generale yaklaştı, önüne geçerek kapıya yaklaşmasına engel oldu. ''Başkomutan meşguller, emir buyurursanız kim geldi diyelim?'' Kim olduğu bilinmeyen general, pek uzun boylu olmayan Kozlovski'yi sanki kendisini tanımamalarına hayret ediyormuş gibi küçümseyen bir tavırla tepeden tırnağa süzdü. Kozlovski sakin bir tavırla ''Başkomutan meşguller'' diye tekrar etti. Generalin yüzü asıldı, dudakları çekilip titredi. Bir not defteri çıkarıp kurşun kalemle acele bir şeyler karaladı, yaprağı yırttı, yavere verdi, hızlı adımlarla pencereye doğru gitti, bir iskemlenin üzerine çöktü, odadakilere sanki ''Bana ne diye bakıyorsunuz?'' der gibi baktı. Sonra başını kaldırdı, bir şey söylemek istiyormuş hissini veren bir hareketle boynunu uzattı, hemen sonra da kayıtsız bir tavırla kendi kendine şarkı söylemeye başlamış gibi tuhaf bir ses çıkardı ama sesi bir anda kesiliverdi. Çalışma odasının kapısı açıldı, eşikte Kutsov göründü. Başı bağlı olan general bir tehlikeden kaçar gibi kamburunu çıkararak zayıf bacaklarıyla geniş hızlı adımlar ata ata Kutsov'a yaklaştı. Çatlak bir sesle ''Talihsiz Mak karşınızda'' dedi. Çalışma odasının kapısında duran Kutsov'un yüzü birkaç saniye hareketsiz kaldı, sonra dalgalanır gibi kırıştı, alnı gerildi. Büyük bir saygıyla başını eğdi, gözlerini kapadı, hiçbir şey söylemeden yana çekilip Mak'a yol gösterdi, arkasından içeri girerek kapıyı kendi eliyle kapadı. Avusturyalıların bozguna uğradıkları ve Ulm önünde bütün ordunun teslim olduğu yolunda önceden dolaşan söylentiler doğru çıkmıştı. Yarım saat kadar sonra dört bir tarafa o zamana kadar hareketsiz kalmış olan Rus ordularının yakında düşmanla karşılaşmak zorunda kalacaklarını gösteren emirlerle yaverler gönderildi. Prens Andrei karargahta oturup da bütün ilgisini savaşın genel gidişi üzerine toplayan nadir subaylardan biriydi. Mak'ı gördükten, felaketini açıklayan etraflı bilgiyi aldıktan sonra muharebenin yarısının kaybedilmiş olduğunu, aynı zamanda Rus ordularının ne kadar zor bir durumda kaldığını anlamış, hemen de orduya beklenen şeyi kendisinin de bu orduda oynayacağı rolü zihninde gerçekte olduğu gibi canlandırmıştı. Kendini beğenmiş Avusturya'nın rezil olduğunu, belki bir hafta sonra Suvorov'dan beri ilk defa olarak karşı karşıya gelecek Rus ve Fransız ordularının çatışmasını göreceğini, bu çatışmalara katılacağını düşündükçe elinde olmayarak sevinçle karışık bir heyecan duyuyordu. Bununla birlikte Bonaparte'ın Rus ordularının bütün cesaretinden de daha kuvvetli olabileceğini düşünüyor, dehasından korkuyor, yine de kahraman saydığı bu adamın yüz karası bir yenilgiye uğrayacağını aklından geçirmek bile istemiyordu. Bu düşüncelerle sinirleri gerilmiş olarak heyecan içinde kendi odasına gitti. Babasına mektup yazacaktı, ona her gün yazıyordu. Koridorda beraber oturduğu Nesvitski ile şakacı Jerkov'la karşılaştı. İkisi de her zaman olduğu gibi bir şeye gülüyorlardı. Nesvitski, Prens Andrei'nin yüzünün sarardığını, gözlerinin parladığını fark edince Niye surat asıyorsun öyle diye sordu. Bolkonski, neşelenecek bir şey yok diye karşılık verdi. Prens Andrei, Nesvitski ile Jarkov'la karşılaştığı anda koridorun öbür tarafından Kutsov'un karargahında Rus ordusunun iaşesini kontrol etmekle görevli Avusturyalı general Schaut'la o gün gelen Avusturya Yüksek Askeri Şura üyesi olanlara doğru yürüyorlardı. Geniş koridorda generallerin üç subayın yanından rahatça geçmelerine sağlayacak kadar yer vardı. Öyle olduğu halde Jarkov eliyle Nesvitski'yi iterek nefesi tıkanır gibi ''Geliyorlar, geliyorlar, çekilin, yol verin, rica ederim yol verin'' dedi. Generaller can sıkıcı saygı gösterilerinden bir an önce kurtulmak istiyorlarmış gibi geçiyorlardı. Jarkov'un dudaklarından birden budalaca sevinçli bir gülümseyiş belirdi. Sanki bu gülümseyişine bir türlü engel olamıyordu. Öne doğru bir adım atarak Avusturyalı generale Almanca ''Sizi kutlamaktan şeref duyarım sayın komutanım'' dedi. Başını eğdi, dans etmeyi öğrenen çocuklar gibi beceriksiz bir tavırla topuklarını birbirine vurmaya başladı. Bir sağ bir sol topuğunu vuruyordu. Yüksek Askeri Şura üyesi olan general ona sert bir tavırla baktı. Ama o budalaca gülümseyişin ciddi olduğunu fark edince bir an içinde olsa ilgi göstermekten kaçınamadı. Sözlerini dinlediğini göstermek için gözlerini kıstı. Jarkov o ışık saçan gülümseyişiyle ''Sizi kutlamakla şeref duyarım. General Mack sağ salim gelmiş. Bir şeysi yokmuş. Yalnız şuracı biraz zedelenmiş.'' diyerek kendi başını işaret etti. General kaşını çattı, arkasını döndü, yürüdü. Birkaç adım ilerledikten sonra öfkeyle ''Allah'ım ne budala!'' dedi. Nesvitski kahkahalarla gülerek Prens Andrei'ye sarıldı. Ama Bolkonski daha da sararmış olarak öfkeli bir ifadeyle onu itti, Jarkov'a döndü. Mack'ın halini gördükten, yenilgisini öğrendikten sonra o kadar sinirlenmişti ki hırsını yersiz bir şaka yaptığı için Jarkov'dan aldı. Tiz bir sesle alt çenesi titreyerek, ''Sayın Bay'' dedi, ''eğer palyaçoluk etme niyetiniz varsa size engel olamam. Ama şunu haber vereyim ki bir daha benim yanımdayken edepsizlik etmeye kalkarsanız nasıl davranmak gerektiğini size öğretirim.'' Nesvitski ile Jarkov bu çıkışa o kadar şaşırmışlardı ki gözlerini iri iri açmış Bolkonski'ye bakıyorlardı. Jarkov, ''Onu kutladıysam ne olmuş yani?'' diye sordu. Bolkonski, ''Ben sizinle şaka etmiyorum. Kesin sesinizi lütfen.'' diye bağırdı. Nesvitski kolundan tutarak bu sözlere verecek karşılık bulamayan Jarkov'dan uzaklaştı. Nesvitski onu sakinleştirerek ''Ne oluyorsun be birader?'' dedi. Prens Andrei heyecandan olduğu yerde durarak ''Nasıl ne oluyorum?'' dedi. ''Şunu aklına koy ki biz ya çara ve vatana hizmet eden subaylarız, bu bakımdan hepimizin başarısına sevinmemiz gerekir ya da sadece bir uşaktan başka bir şey değiliz. O zaman da efendilerimizin işleri bizi ilgilendirmez.'' Düşüncesine daha da kuvvet vermek ister gibi Fransızca olarak ''40 bin kişi öldürüldü, müttefiklerimiz yok edildi, öyleyken şaka edebiliyorsunuz. Kendinizi arkadaş diye seçtiğiniz bu adam için hoş görülür ama sizin için hoş görülmez.'' dedi. Sonra Jarkov'un sözlerini hala işitebileceğini fark edip çocuklar sözünü bir Fransız şivesiyle ama Rusça söyleyerek ancak çocukların böyle şakalar yapmaları hoş görülür diye ekledi. Asteğmen bir karşılık verir mi diye bir an bekledi ama Asteğmen hiçbir karşılık vermeden koridordan uzaklaştı. Pavlograd süvari alayı Brown'dan 2 mil kadar uzakta konaklamıştı. Nikolay Rostov'un subay adayı olarak görevlendirildiği süvari birliği Alman Zaltsenek köyüne yerleşmişti. Bütün süvari tümeninde Vaska Denisov adıyla tanınan bölük komutanı Yüzbaşı Denisov'a köyün en iyi evi ayrılmıştı. Subay adayı Rostov, Polonya'da alaya yetiştiğinden beri bölük komutanıyla aynı evde kalıyordu. 8 Ekim günü genel karargah Mack'ın yenilgisi haberiyle çalkalandığı ve her şey orada altüst olduğu halde süvari bölüğünün karargahında sefer hayatı eskisi gibi devam ediyordu. Rostov sabahleyin erkenden hayvanlara yem getirme işinden atla dönerken bütün gece iskambil oynamış olan Denisov daha evine dönmemişti. Rostov sırtında askeri okul üniformasıyla atını kapıya doğru sürdü, hayvanı çevik dinç bir hareketle dürttü, ayağını üzerinden aşırdı, bir an sanki attan ayrılmak istemiyormuş gibi üzenginin üzerinde ayakta durdu, sonunda atladı ve emir erine seslendi. yıldırım gibi atına doğru atılan süvari erine, mutlu oldukları zaman herkese karşı iyi bir tavır takınan gençlerin gösterdikleri kardeşçe bir şefkat ve neşeyle, "Ah, Bondarenko, sevgili dostum," dedi. "Gezdir onu kardeşim." Ukraynalı neşeyle başını salladı. "Baş üstüne komutanım. Ama bak, iyice gezdir ha." Başka bir süvari eri ata doğru atılmıştı ama Bondarenko o gelinceye kadar dizginleri eline almıştı bile. Belliydi ki subay adayı iyi bahşiş veriyordu ve ona hizmet etmek karlı bir şeydi. Rostov atın boynunu arkasına okşadı, sonra kapının önünde durdu. Kendi kendine gülümseyerek, "Mükemmel, öyle bir at olacak ki," diye söylendi. Ve kılıcının kabzasını eliyle tutarak mahmuzlarını şakırdata şakırdata koşup kapıdan içeri girdi. Alman ev sahibi sırtında hırka, başında kalpak, elinde gübre temizlemek için kullandığı yabayla ahırın kapısından dışarı baktı. Rostov'u görür görmez yüzü birden aydınlandı, neşeyle göz kırptı. "Schön, gut morgen, schön, gut morgen," diye tekrar etti. "İyi sabahlar, iyi sabahlar." Genç adamı selamlamaktan hoşlandığı anlaşılıyordu. Rostov hareketli yüzünden hiç eksik olmayan sevinçli kardeşçe gülümseyişle "Schön flässig, ne çalışkansınız," dedikten sonra Alman ev sahibine doğru döndü, onun sık sık söylediği sözleri tekrarladı. "Yaşasın Avusturyalılar, yaşasın Ruslar, Kaiser Alexander yaşasın." Alman ahırdan dışarı çıktı, kalpağını sıyırdı, onu başının üzerinde salladı. "Ve bütün dünya yaşasın." Rostov da Alman gibi elindeki kasketi başının üzerinde sallayarak güldü. "Un vivat die ganze Welt," diye bağırdı. Gerçi ne ahırı temizleyen Alman'ın ne de takımıyla birlikte saman getirmeye gitmiş olan Rostov'un pek fazla sevinmeleri için bir neden yoktu. Ama bu iki insan birbirlerine kardeşçe bir sevgiyle mutlu bir heyecan içinde bakıyor, karşılıklı olarak birbirlerini sevdiklerini belirtmek için başlarını sallıyorlardı. Sonra da gülümseyerek birbirlerinden ayrıldılar. Alman ahıra Rostov'da Denisov'la birlikte oturduğu eve gitti. Denisov'un dalavereciliğiyle bütün alaya ün salmış olan uşağı Lavruşka'ya, "Efendim nerede?" diye sordu. Lavruşka, "Dün akşamdan beri yoklar. Herhalde oyunda kaybettiler," diye karşılık verdi. "Ben artık biliyorum. Kazandılar mı erkenden gelip böbürlenirler. Sabaha kadar gelmezlerse kaybettiler demektir. Artık öfkeden yanlarına varılmaz. Kahve emreder misiniz?" "Getir bakalım." Lavruşka 10 dakika sonra kahveyi getirdi. "Geliyorlar," dedi. "Felaket." Rostov pencereden baktı, eve dönen Denisov'u gördü. Denisov kısa boylu, kırmızı yüzlü, parlak siyah gözlü bir adamdı. Bıyıkları da saçları da siyah ve kıvır kıvırdı. Sırtında düğmeleri çözük bir süvari ceketi, ayağında kat kat sarkan geniş bir pantolon, başında ensesine doğru kaymış buruşuk bir süvari kasketi vardı. Başını önüne eğmiş somurtkan bir tavırla kapıya yaklaşıyordu. Yüksek sesle ve öfkeyle R'leri yumuşak G gibi söyleyerek "Lavruşka!" diye bağırdı. "Haydi çıksana ulan!" Lavruşka'nın karşılık veren sesi duyuldu.